Ayrım 27, Öteki Renkler, Orhan Pamuk, sayfa 287. İstanbulluyum. İstanbul'un içinde. Büyük şehirlerde uzun yıllar yaşamış insanların kafalarında bir harita vardır. O şehrin merkezinde ya da kenarında bir yerde kendilerinin yer aldığı ve bu yüzden kendilerinin de içinde konumlandıkları bir harita. Özellikle o şehirde doğmuş, büyümüş, uzun yıllar yaşamış insanlarda belirgindir bu harita. Kafamızın içindeki bu harita, bize şehrin içinde güven duyduğumuz, kendinize en yakın hissettiğimiz, en tanıdığımız yeri merkez alır bazen. Bazen de ulaşmayı hedeflediğimiz bir yer olabilir burası. Hayata ezik ve yenik başlamışsak, kafamızdaki şehir haritasının merkezi biz kendimiz değil, başkaları olur. Başkalarının evlerini, mahallelerini arzular, oralara, o merkezlere ulaşmayı dileriz. Merkez büyük ihtimalle bizim çocukluğumuzun geçtiği yerler, öyle olmasa da bizim için önemli olan, değerli olan, bizi yapan malzemenin durduğu bir yerdir. Ama oradan kaçmak da isteriz. Hatta unutmak da. Şehrin diğer yerlerine bu noktadan başlayarak sokuluruz. Şehrin diğer köşelerini bu noktayla ilişkilendirerek anlarız, tanırız. Uzaklık olarak, farklılık olarak, renk olarak, koku, doku, kültür olarak. Benim merkezim bu bağlamda Nişantaşı'dır. Şehre oradan yaklaştım. Yalnız Nişantaş değil, Nişantaş, Beyoğlu, Pera, şehre İstanbul'a bakışımı da bu taraftandır. Hayatımın bazı dönemlerinde Nişantaşı, Beyoğlu'nu unutmak isteğim de bundandır. Kafamın içinde yalnızca kartezyen bir düzlem değil, bu yörelerin birer tuhaf resmi de vardır. Bir şehrin hayaletimsi bir cadı, anne gibi akıldan hiç çıkmayan imgesi. Sanki sokaklarda yürürken bu harita beni takip eder. Yalnız şehirdeki yerimi değil, hayattaki yerimi de bu harita, cadı resimle tarif ederim. Bu haritada kendimi gördüğüm kadar, bir hayale yaklaşır gibi kendimi kurgularım ve konumlarım. Şehirlerin ilk basma kalıp hayali bir silüetse, bir şehir hakkındaki ilk resim de bir silüete benzer. Silüet. Benim için ideal İstanbul silüeti, kuzeyden güneye gözükendir. Yani Pera sırtlarından Sarayburnu, Topkapı, Ayasofya ve eski İstanbul'a bakınca gözüken resim. Benim doğduğum yıllarda Harbiye, Nişantaş, hatta Şişli'den, anneannemin evinden ya da Taksim'in yüksek apartmanlarından ve o zamanlar teyzemin oturduğu Cihangir'den hep bu silüet gözükürdü yaklaşarak ya da uzaklaşarak. Benim çocuk hayal gücüm için bu resim eski İstanbul'un yoksul, uzak ve esrarla karışmış bir hayaliydi. Kadıköy'e ya da yazın adalara giderken bu resmin kenarından geçilir ama ta içine sanki girilmezdi hiç. Orası ders kitaplarının satıldığı, jimnastik dersinde giyilmesi gereken özel, Cislatav marka lastik ayakkabının hiçbir yerde bulunmadığı bir kapı kulpu, bir düğme ya da bir boru dirseğinin saklandığı yerdi. Polis, üniversite, öğrenci, devlet, vali gibi gazete manşetlerine geçen ve aslında bütün ülkenin ve şehrin yükünü taşıyıp eziyetin çeken insanların da bulunduğu, hayat uğraşısının verildiği, kirli işlere girilen, ekmeğin kazanıldığı, esrarla uzak ve bu bağlamda ilginç bir yerdi. Camiler, minareler, kulelerle çizilmiş bu dumanlı güzel biçim, oraya gitmek tehlike çağrıştırırdı. Belli ki oradaki evlerin pek azında kalorifer vardı. Oradaki sinemalarda Türk filmleri oynar, yabancı film oynarsa Türkçe dublajla oynardı. Yani benim kafamdaki İstanbul silüetinin içinde ben yoktum. Pera'dan bakış. Bütün bu bağlamda ben Peralıyımdır. Batı etkisiyle Tanzimat ve Meşrutiyet sonrası İstanbul'un gelişen mahallelerindenim. Nişantaş, Şişli ve Beyoğlu'nun yetiştirdiği birinin İstanbul'a bakışıdır benim ilk bakışım. Eğer şehirlerin vazgeçilmez ilk imgesi, silüetse ve kafalarımızda da bir harita varsa, bu ikisinin karışımı, şehrin bir yokuştan, bir sokak aralığından, bir apartmanın penceresinden, çeşitli apartman aralarından zaman zaman kesik kesik görünen bir hayaletiydi. Bu hala öyle görünür bana. Ancak çok özel yerlerde, mesela şimdi oturduğum yazıhanemde olduğu gibi, bu paranomayı tam olarak kartpostallarda görülebileceği gibi gördüm. Bu da şehrin esrarını bir büyük anlama çevirir. Hikayeci değil, romancıyım ve bu genel manzarayı seviyorum. Şehirdeki gezintilerim, yürüyüşlerim sırasında karşıda Üsküdar'ın mı, Topkapı Sarayı'nın mı, Galata Köprüsü'nün mü olduğuna bakıp nerede olduğumu hatırlamak da bütün İstanbullular gibi sık yaptığım bir iş. Burada harita hayalleri de hemen işe girer. Pera'dan bakış, yani kuzeyden güneye bakış aynı zamanda kafamdaki kışlık İstanbul hayalidir. Bana bir Akdeniz şehrinden çok, kuzeyli bir şehri çağrıştırır. Belki de kuzeye baktığı için olacak. Şehrin kuzeyden biz bakarken gördüğümüz bu cephesi karanlıktır. Benim İstanbul silüetim bir Akdeniz şehrinden çok soğuk bir kış havasının sürdüğü, hareketsiz bir kış gününde gri martıların dolaştığı bir şehir izlenimini verir. Güneyden bakış. Bir tatil havasıyla ya da bir çeşit gezi havasıyla şehrin dışına çıktığım vakit gördüğüm, hayattan değil, daha çok kitaplardan tanıdığım İstanbul'un bir de güneyden kuzeye bakarkenki görünümü var. Le Corbusier'in çizdiği görüntü, pek çok seyahat kitabında şehre Marmara'dan yaklaşırken ilk görünüm olarak anlatılan ve Ayasofya ile Sultanahmet'in ağırlığını taşıyan İstanbul silüeti. Benim kafamdaki asıl İstanbul silüeti bu değildir. O yazlık, turistik ve bir türlü alışamadığım İstanbul silüetidir. Kuzeyden bakan Cihangir, Taksim, Beyoğlu sırtlarında görünen İstanbul silüeti. Haliç'in içi gözüktüğü için şehrin kendi içine döndüğü, şehrin kendi iç hayatını yansıtan bir silüettir. Bir içeriden bakış ama şehrin hayatının içinden değil. Onu severim. O zaman şehir bir duvar değil, sanki karnını bize sunan, bizi içine alan bir yerdir. Bir duvarla Marmara'ya ve denizlerle kapanmış bir şehirdir ve o hali bana yakındır. Bu daha çok bir iç liman gibidir, bir körfez gibidir. Cihangir'den bakınca Haliç'in girişi. Galata Köprüsü İstanbul'un kendi içine dönük olduğunu hatırlatır ve bunu severim. Ben oralıyımdır. Köprüleri, Haliç'e inen sokakları, bu görüntüyü kendi içimden tanırım. Şehirde yürürken, hareket ederken, sözünü ettiğim yatar harita hayalinin hep bir yerinde olduğumu sezerim. İstanbul'un benim için çok kıymetli yanlarından biri, ara ara bu resmin gözükmesi ve denizin ara ara karşımıza çıkmasıdır. Bir yerden denizi sürekli görmüyorsan bile, sanki kafamın içerisindeki bir merkezden şehrin içindeki bu yeri hayali olarak düşünürüm. Bu bağlamda bunu o kadar çok yapmışımdır ki, vapurla şehrin Pera yakasından, mesela Beşiktaş'tan Eminönü'ne kıyı kıyı gidiyorsam, hep o yürüdüğüm yerlere denizden bakar ve çok yabancılık çekerim. İyi tanıdığım halde o binaları, bildiğim o yerleri gözüm teşhis etmekte direnir. Çünkü hep bu taraftan denize bakmaya alışmışımdır. Bu taraftan, yani Pera'dan, Haliç'in girişine bakmaya alışmışımdır. İnsanın sanki nadiren kendini aynada gördüğü zaman çok yadırgaması ve sevmemesi gibi, şehrimi de dışarıdan görmekten hoşlanmam. Paris ve Eiffel Kulesi hakkında galiba Maupassant'ın söylediği rivayet edilen bir söz vardır. Paris'in en güzel manzarası Eiffel Kulesi'nin tepesindedir. Çünkü oradan Eiffel Kulesi gözükmüyor der. Bense tam tersi, aslında İstanbul'un dış silüetini görmekten memnunumdur. O bana bir evde olduğum, tanıdık bir yerde olduğum duygusunu verir. Ama öte taraftan Maupassant'ınkine benzeyen bir ironi de vardır bunda. Aslında ben ancak Pera'dayken, yani tam İstanbul olmayan, karşıdayken İstanbul'da olduğum duygusunu edinmişimdir. Başkalarının, turistlerin, bütün hatıra kitaplarını yazanların, asıl İstanbul'a yönelen bütün edebiyatın yöneldiği yer benim içinde yaşadığım yer değil. Benim baktığım yerdir. Ben hayatım boyunca bir Peralı olarak biraz dışarıda yaşamışımdır. Ama dışarıda yaşadığım için İstanbul'u bütünüyle en iyi biçimde gördüğümü hissetmişimdir. Romanlarımda, kara kitapta, Cevdet Bey ve oğullarında kahramanlarım, anlatıcılar İstanbul'a hep dışarıdan başlayarak yaklaştılar. Şehrin tarihinde de en sonunda Pera'yı ve Pera'dan sonrasını, önce şehir dışı, sonra şehir bakış noktası, sonra geri dönüp şehri teslim alan yer olarak görüp düşünüyorum. Modernleşmeci hareket kendini gerçekleştirmek için eski İstanbul'dan, Topkapı'dan, tarihi şehirden kaçtı. Pera'nın arkalarında kendi medeniyetini kurdu. Ben de o medeniyetin çocuğuyum. Şimdi tarih romanlarıyla, modern tarih merakıyla pek çok şeyle orayı tekrar geriye alıyor. Ben bu geriye bakışın çocuğuyum. Bu bağlamda konumum da buna uyuyor. Benimle röportaj yapan yabancı gazetecilerle konuşurken bazen alaycı bir şekilde şunu söylüyorum. Ben dünyada yazdığı konuyu parmağıyla işaret ederek gösterilebilen tek tarihi romancıyım. İşte diye. Parmağımla Topkapı Sarayı'nı ya da hazineyi gösterebiliyorum. Bu hem topografik bir kuruluş gösteriyor, hem de aslında Pera'dan eski kente, Osmanlı'ya bakış. Ya da batılılaşmış cumhuriyet çocuğunun Osmanlı'ya bakışı. Benim kitaplarımda bu var. Dikey İstanbul resmi. İstanbul süreyetinden ya da herkesin içinde kafasının köşesinde taşıdığı şehrin haritasından bahsederken aklımda yataylamasına bir resim var. Şehrin içinde kendi yerimizi tespit ettiğimiz imge bana kalırsa yatay bir imgedir. Ve pek çok şehrin süreyeti ve imgesi de yataydır. Ama bir de şehrin içinde kendi yaşamımıza, şehrin bize sunduğu imkanlara ve hayattaki başarımızı temsil eden şehrin hiyerarşisine, yalnızlığımıza, başkalarıyla olan ilişkimize dair. Şehrin bilinmedik köşelerine, sürprizlerine, yollarının yaptıkları kıvrımlarına dair bir imgesi vardır. Ve bana kalırsa bu imge düşeydir. Bunun okumakla, sır çözmekle, bilinmeyen yerlere gitmekle, korkularımız, anlama içgüdümüz ve yalnız kalma içgüdümüzle ilgili bir imge olduğunu düşünüyorum. Bunu hayalimde canlandırmaya çalıştığım ve İstanbul'la ilişkilendirdiğim zaman aklıma ilk gelen şey İstanbul'da özellikle 1950'lerde ve 1960'larda yaygın olan büyük trafik aynaları. Hiç görmemiş olanlar için anlatması zor. Bir zamanlar Taksim'den, Ayazpaşa'dan Dolmabahçe'ye inen yolda bir tane vardı. Bu yolun tam dirsek kırımını yaptığı köşede. Cihangir'de Susam Sokak ile Akarsu Caddesi'nin birleştiği köşede vardı. Bir de Aşiyan'da mezarlığın olduğu kıyı yolunun kıvrım yaptığı köşede. Aynalar kuralsızlık yüzünden şehrin dar sokaklarının kıvrım yaptığı yerlerde onlardan medet umulurdu. Bu aynaya bakarak sokağın gözükmeyen köşesinden yaklaşmakta olan bir arabayı, otobüsü, tramvayı ne geliyorsa onu görmeleri beklenirdi. Benim çocukluğumda bu aynaların hepsinin sırrı dökülmüştü. Yolu değil, hepsi ya gökyüzünü ya da karşı apartmanı gösterirdi. Bu aynalar varoluş sebepleri olan trafiğe hiç hizmet etmezlerdi. Ama ben küçük çocuğa bir türlü korku ve esrar fikri verirlerdi. Ya yeri ya da gökyüzünü gösterdikleri için şehrin bir çeşit derinliğini, anlaşılmazlığını, bilinmeyen köşelerini işaret ederlerdi bana. Aslında onlar hiçbir şey göstermeyen halleriyle şehrin esrarlı yanlarını işaret ederlerdi. Çocukluğumda pek çok kere anlamını bilmeden okuduğum yabancı şirket adları, küllüklerin üzerindeki tuhaf şirket isimleri, sorgulamadan benimsediğim, ne olduğunu bilmediğim ama tekrarladığım, şehirle ilişkilendirdiğim kelimeler, duvarlardaki harfleri düşmüş yazılar, anlamadığım meslekler, sünnetçi ilanları, bütün bunlar yine şehir ile ilgili. Ancak düşey bir resim ile karşılığını verebileceğim bir imgeler dizisi oluştururdu benim için. Bunu en iyi çocukluğumu geçirdiğim babaannemin apartmanından pencereden dışarı bakarken gördüklerimle örnekleyebilirim. Pek çok İstanbullu bunu bilir. Uzaklarda bacalar, damlar, radyo antenleri, Üsküdar'ın ya da hayal meyal görülebilen Haliç'in öteki yakasının bazı tepeleri. Daha yakından kötü sıvalı, üzerine kimi zaman zift vurulmuş, kimi zaman betebe ile kaplı, kırık dökük, nadiren paralel düzgün çizgiler çizen ve bir yenilik hissinden çok bir kırık döküklük hissi veren ama çokluğuyla, doluluğuyla hayret uyandıran bir yüzey vardır. Daha da yakından su olukları ve üzerinde yürüyen güvercinleri, denizliği, penceresinin boyasız doğramaları, tül perdesi karanlığı, camıyla içerisinin çok küçük bir kısmını görebildiğimiz bir oda vardır. Daha aşağılarda bir dükkan. Dükkanın kaldırımdan aşağı yürüyerek inilen merdivenleri, bir kahvehane ya da taksi şoförlerinin çay içerek müşteri beklediği bir şoför kulübesi. Sonra, özellikle çocukluğumda, sürekli yapılan ve herkesin hep bir ağızdan hükümeti eleştirir gibi eleştirdiği bitip tükenmez kazılar. İstanbul denince, bütün çocukluğum boyunca, bir yerde bir lağım, telefon, hava gazı borusu, su borusu yapılması için sokakların sürekli kazılması gelir aklıma. Akbaba gibi dergilerde karikatüristlerin sık sık değindikleri gibi aynı yer 2 ay sonra tekrar kazılır ve kapatılır ve tekrar kazılır ve kapatılırdı. Bütün bunlar kırık dökük köşeleri, kaldırımdan bir aşağı bir yukarı düşen, 3 basamak aşağıda, 3 basamak yukarıda ama hiçbir zaman düzgün ve temiz bir paralel çizemeyen dükkanları, bir yükselen bir aşağı inen kaldırımları, siz yürürken devamlı yere bakmaya zorlayan düzensiz kaldırım taşlarıyla şehrin dikey dokusunu getiriyor aklıma. Alışverişe çıkmak da benim gözümde yatay bir işe gitmek değil, dikey bir iş yapmaktır. Belki hep asansörlü binalarda, merdivenli binalarda yaşadığım için. Bir şey almak fikri bende pazara gidip bir haritada bir şeyler toplamak değildir. Ağırlıkları yukarıda bir yerlere çıkmak işidir. Cihangir'de oturduğumuz yıllarda Cihangir yoğun bir şekilde bir Rum mahallesiydi. Bakkalımızın adı Ligor idi. Herkes ona Ligor diye seslenir ve ipin ucuna bağladığı sepeti aşağıya indirirdi. Ve bağıra bağıra söylerdiniz. Yarım kilo beyaz peynir, 6 yumurta, ekmek derdiniz. O onların hepsini tartar, sizin sepetinize koyar, siz de sepetinizi yukarı çeker, sonra defterinize yazardınız. Apartmanların bir yandan yükselirken öte yandan yine de insani boyutlarını koruyabilmesi, yani hala aşağıya bir sepet sarkıtabilme, mahallede yetişen çocukların futbol maçını izleyebilme, benim küçükken yaptığım gibi ayna ile geçen şoförlerin gözüne ışık tutabilme, hala toprak ile ilişkisinin kopmamış olması bence ideal apartman yüksekliği. Daha sonra bir dönem İstanbul'un Ankara'sı diyebileceğim karşı tarafta Erenköy tren istasyonu civarında yüksek bir apartmanın 17. katında oturdum. Ve aslında burada kendimi bir helikopterde ya da bir uçakta yaşıyormuş gibi hissettim. Çünkü aşağıda çocuklar futbol maçı yapardı. Ama o kadar uzaktaydılar ki ne onları seyretme zevki vardı ne de bakkala seslenebilirdi. Ne de evden çıkan birisi bir şey unutmuşsa kardeşim şemsiyem kaldı diye yukarıya bağırabilirdi. Nişantaşı'nda yaşadığım yerlerde hiçbir zaman mahalle hayatı olmadı ve bunun sıkıntısını çektim. Bir dönem Cihangir'de yaşadım. Belki de şehrin düşey çizgisiyle yatay çizgisinin mahalle hayatında birleştiğini o zaman hissettim. Yani insanların, insani dramların şehrin sokaklarına, apartman aralıklarına, boş arsalara vuran gölgesini. Çocukluğumda şehir benim kendi gözlemlerimle gördüğüm, uzaktan sessiz, korkuyla seyrettiğim ama insani dramlarını ancak amcamın, babaannemin, babamın ya da annemin dillendirdiği, anlattığı kadarıyla anlayabildiğim bir yerdi. Kendim insan dramlarını değerlendiremezdim. Çünkü onlardan uzaktım ve onlar ancak eşyalarla dolu apartmana ulaşabildikleri kadar vardılar. Ama sonra Cihangir'de yaşarken mahalle hayatını gördüğümde, belki yaşım da ilerlediği için apartman hayatının sokağa vuran boyutunu keşfettim. Yani insanların birbirlerinden ayrı olduklarını, onlarla çatışıp dövüşebileceğimi, sokak aralarında sinemaya bilet almaya giderken dikkatli yürümem gerektiğini, insanların ve şehrin sunduğu şeylerin tehdidi karşısında aslında korumasız ve yalnız olduğumu da Cihangir'de öğrendim. Bu bir anlamda şehrin uzağında değil, içinde olduğumu, şehrin karmaşık ve tehlikeli bir yer olduğunu ama onun insani dramını ancak içinde yaşayarak görebileceğimi bana öğretiyordu. Romancının İstanbul'u. Pera'dan bakıldığında Taksim'den başlayarak tünele kadar Cihangir'den Beyoğlu'nun sırtlarından denize inen sokaklar eski İstanbul'un bütününü nadiren bize gösterir. Şehrin bütününü yani eski İstanbul, Haliç, Boğaz, Üsküdar'ı İstanbul'un denizin üzerine yerleşmesinde şehirde pek az yer bütünüyle görür. Şimdi yeni yapılan gökdelenlerin dışında. Bu da bana eskiden İstanbul'u bir bütün olarak görmenin imkansızlığını hatırlatıyor. Sait Faik'ten ve Ara Güler'in fotoğraflarından hissettiğim şey de budur. Onlar şehrin panoramik bütününü değil, insana yakın ayrıntılarını gösterir bize. İstanbul şimdiye kadar hep hikayelerde, küçük ayrıntılarla, fotoğraflarda, imgelerde daha iyi dile geldi. Ama büyük panoramik hikayesi anlatılmadı. Ben romancıyım. Kitaplarımda pek çok lirik an, şiirsel, hissedilmiş, yürekten gelen ya da ilhamla yazılmış sayfalar var. Ama bütün bir panorama, epik hikayede benim için eşdeğerde önemlidir. Ben bütününü görmekten hoşlanırım. Bir İstanbul romancısıyım ve şimdiye kadar hiç kimse benim kadar İstanbul'un bütününü yataylamasına ve dikeylemesine, yani derinlemesine, tarihini ve ruhuna işleyen ve konumunu, denizlerin üzerinde yerleşişini, uzanışını kaplayıcı bir şekilde görmedi. Benim yazıhanemin gördüğü manzaranın bir romancıya yakışan böyle bir ayrıcalığı var. Buradan gördüğüm her şey hak ettiğimi düşünürüm bazen. Çocuk yorgunluğu. Düşey dediğim ve şehrin görüntüsünün gerçek olduğu asıl anlar şehrin içinde hareket anlarıdır. Şehir içinde hareket ettiğimiz zaman şehir gerçek bir yer, bir mekan, yaşanan bir şey olur. Öbür türlü çoğu zaman pencereden gözüken bir duvardır, bir görüntüdür ama şehir olmaktan çok penceremizdeki şehir şeklindeki bir duvar kağıdı gibidir. Pencereden baktığımız zaman yerimiz çok değişmez. Ancak şehrin içerisinde hareket ederken Onun karmaşasını, onun üzerimize varan şiddetini ve değişen anlarını ve zamanlarını görebiliriz. İstanbul'da yürümekle ilgili aklıma gelen ilk şey, çocukluğumda çok uzun zaman yürüdüğümde bacaklarımda çektiğim ağrılar. Şimdi aynısını kızım da çekiyor. Yani çocuk yorulması. Uzun yürüyüşler, uzak mesafeler, uzak yerler kafamda nedense bununla birleşmiş. Tünel ya da Maçka kafamda bacak ağrısıyla birleşmiş. Beşiktaş da öyle. Çünkü eğer Taksim'e kadar tramvayla gidip sonra tünele yürümüşsek ya da evden ta Maçka durağına, Dolmabahçe'ye kadar yürümüşsek bacaklarım ağrırdı. Bizlerin, hepimizin, büyük şehirde yaşayan insanların tıpkı taşlara, köşelere, kendi fethettiği yerlere işleyerek işaret koyan hayvanlar gibi kendi duyumlarımızla ilgili anılarımız var. Nasıl bazı yemekleri sırf o yemeği ilk yediğimiz zamanki hatıralarımız yüzünden sevmiyorsak, bazı köşelerde sırf o köşelerdeki Maçka olabilir, Taksim olabilir, Beyoğlu olabilir, Şişli Camii'nin civarı olabilir. Hatıralarımızın kötü olması yüzünden kafamızda olumsuz nitelikler kazanır. Taksim, Maçka, Dolmabahçe ve Tünel gibi yerleri uzun yürüyüşlerden sonra ulaşılan ve böylelikle bacaklarda ağrı oluşturan ve artık yorgunluk verdiği için uzaklaşılması gereken yerler olarak anımsıyorum. Şehrin imgesi. Bütün şehirleri birleştiren imgeler vardır. Silüet bunun gibi bir şeydir. Bir de şehri birleştiren, herkesin gördüğü ve herkesin o şehirde yaşadığını hissettiğini, yukarılarda bir noktası vardır. İstanbul'un böyle bir yeri yok. Aşağılarda ve ara ara gözüken bir yeri var. Apartmanlar arasından gözüken deniz ya da Sarayburnu ya da Kız Kulesi Üsküdar. Bir büyük şehirde yaşayan insanlar o şehri paylaştıklarını bir imge ile kafalarına kazırlar. Yüksek bir yerde yapılmış bir saat kulesi, bir tepedeki saray ve gökdelen, yüksek bir anıt, bir kule. Batı şehirlerinde sık sık gördüğümüz ve herkesin biraz belki gururlandığı televizyon kulesi. Belki Ankara'da gördüğümüz Ankara Kalesi gibi yerler. Otorite ve tarih ima eden yükseklik. İstanbul'da bu yok. İstanbul'un ortak bir şemsiyesi, gökyüzünde herkesin bakarak ben de buralıyım diyebileceği, İstanbul milliyetçiliği yapan bir tepesi, bir burcu yok. Bu da şehrin bölük pörçük, dağınık, kendini ele vermez ve ara ara bazı noktalardan gözüken ama bir büyük simge ile birleştirilemeyen yanını gösteriyor. Bütün İstanbulluların birleştiği mesela Londra'nın Big Ben'i gibi bir nokta olmamasını gösteren bence en bariz örnek şudur. İstanbul Belediyesi bundan iki başkan evvel İstanbul'un simgesi yarışması açtı ve her şeyi, pek çok simgeyi birleştirerek bir simge yapmaya çalıştılar. Ve bana kalırsa çok başarısız oldu. Çünkü bana kalırsa İstanbul'un bu çeşit öne çıkan belirgin bir merkezi de yoktur. İstanbul dağılmıştır. Çok dolu, çok çekim merkezi var. Çok ve çeşit çeşit görüntüsü var. Ama bütün bunların üstüne çıkan, basit ve herkesin kabul edileceği bir ortak imgesi, herkesin şehri temsil edebileceğine kendiliğinden inanacağı bir simgesi yok. Bu eksiklik bence bazı zamanlarda çok belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Ve o zaman sanki yüzyıllardır şehir böyle bir simge ya da cemaat ruhunu tatmin eden görüntü eksikliğinin acısını çekmiş gibi o simgeye doğru koşuyor. Büyük yangınlardan, büyük felaketlerden, fişek gösterilerinden sonra olduğu gibi büyük yangınların, alevlerin, kızıl ışığı nasıl bütün İstanbullulara hep birlikte aynı şehirde yaşadıklarını duyurmuşsa, 1980'den önce patladığı vakit bütün şehirde duyulan siyasi bombalar ya da boğazda yanan Independente adlı tanker bütün şehri nasıl birleştirmişse, gazetelerde okuduğumuz büyük felaket ya da banka soygunu ya da cinayet ve tuhaf, grotesk, acımasız gaddarlıklar aynı şekilde aynı şehirde yaşadığımızı hissettirir. Aslında nasıl milletleri ortak tarihler yaratırsa, şehirleri de bazen ortak felaketlerin yarattığını gösterir. Bu tür imgeler, olaylar, görüntüler, 16. yüzyılda bütün İstanbul'un seyrettiği fişek gösterilerinin de böyle bir işlevi olduğunu düşünüyorum. İstanbul'da eksik olan ortak simge, şemsiyenin geçici olarak yaratılması. Böyle bir simge, şemsiye bir eğlence ya da bir felaket anında yaratıldığı için, İstanbulluların ona doğru anılarına koşar gibi koşmaları. Örneğin, Boğaz Köprüsü İstanbulluların değil, İstanbul'da yaşayamayanların Türkiye simgesine dönüştü. İstanbulluların bu bakımdan çok benimseyip önünde poz verdikleri bir yer değil. Köprüyü teröre karşı korumak için İstanbulluların ayağını köprüden kestiler. Köprü hiçbir zaman düz ayak ulaşılabilen bir yer olmadı. Polislerle korunan bir yer. Anıtkabir gibi. Ceketimizin, düğmelerimizin inikleyip yaklaştığımız ama günlük hayatımıza neşeyle sokulan bir yer değil. Onun için köprü, Eyfel Kulesi ya da Big Ben gibi bir simge olamadı. Zaten teknoloji olarak da uzak ve soğuk bir yerdi. 27. ayrımın sonu, sayfa 297.